İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 14.
12. Efim evden ayrılalı bir yıl olmuştu. Şimdi mevsim ilkbahardı. Akşamüstü eve vardı, oğlu evde yoktu. Meyhaneye gitmişti. Eve sarhoş geldi, Efim onu sorguya çekmeye başladı. İşte o zaman anladı ki kendisi yokken oğlu iyice sapıtmıştı. Tüm paraları harcamış, her işi yüzüstü bırakmıştı. Onu azarlamaya kalkıştı ama oğlu buna müsaade etmedi. Yollarda dolaşacağına işinin başında dursaydın, bütün paraları alıp götürdün, şimdi beni sorguya çekiyorsun dedi. Bunun üzerine ihtiyar çok sinirlenerek oğlunu dövdü. Efim ertesi sabah oğlu hakkında görüşmek için muhtara gitti. Dönüşte Elise'in avlusunun önünden geçiyordu ki Elise'in ihtiyar karısı onu gördü ve ona "Hoş geldin komşu" dedi. "Sağlıcakla gidip geldin değil mi?" diye sordu. Efim durup "Çok şükür" dedi, "gidip geldim işte. Yolda sizin ihtiyarı kaybettim ama duyduğuma göre eve dönmüş." İhtiyar kadının çenesi bir türlü kapanmıyordu. Çene çalmayı pek severdi. "Evet, döndü" dedi, "hem de döneli çok oldu. Sanırım Meryem yortusu henüz geçmişti. Allah onu bize gönderdi diye ne kadar sevindik bir bilsen. Onsuz canımız sıkılıyordu. İhtiyardan artık iş görmesi beklenemez. Çöktü zavallı. Fakat ne de olsa evin reisi. Gönlümüz onunla şenleniyor. Oğlum da çok sevindi. O olmayınca sanki gözlerim ışığını kaybediyor" diyor. "Anlayacağın, o olmayınca sıkılıyoruz dostum. Onu çok seviyor, üstüne titriyoruz." "Peki şimdi evde mi kendisi?" "Evde cancağızım, kovanlıkta oğul arıları aktarıyor. Arının oğul vermesi güzel bir şey" diyor. "Allah bu yıl arılara öyle bir güç verdi ki bizim ihtiyar böylesine hayatımda hiç rastlamadım" diyor. "Allah günahlarımıza bakmadan veriyor işte. Gel içeri buyur, bizimki seni göre bilsen ne kadar sevinecek." Efim avludan geçip oradan kovanlığa Elise'in yanına vardı. Kovanlığa girince Elise'in ağsız eldivensiz bir şekilde kayın ağacının altında gözlerini yukarıya doğru dikmiş bir halde durduğunu gördü. Tıpkı Kudüs'te İsa'nın mezarı yanında gördüğü gibi cavlak kafası parlıyor, yine Kudüs'teki gibi güneşin ışıkları kayın ağacının dalları arasında raks ediyor, yine ateş gibi yanıp kavuruyordu. Altın renkli arılar adeta bir çelenk gibi kafasını sarmış vızıldıyor ama onu sokmuyorlardı. O sırada karısı Elise'ye "Komşu geldi bey" diye seslendi. Elise etrafına bakındı, Efim'i görünce çok sevindi. Yavaşça elini sallayarak arıları sakalından uzaklaştırıp komşusunu karşılamaya koştu. "Hoş geldin komşu" dedi. "Hoş geldin sevgili dostum. Nasıl, yolculuğun iyi geçti mi?" "Nasıl olsun, yolculuk işte. Senin için şiria suyu getirdim. Bir ara eve uğrayıp al. Hacca gittik ama Allah hacımızı kabul etti mi, etmedi mi?" "İnşallah etmiştir. Allah merhametlidir." "Gittim ama aklım başımda mıydı, değil miydi? Orada sanki seni..." "Bu Allah'ın bileceği bir iş komşu. Allah'ın bileceği iş. Dönüşte senin kaldığın eve uğradım." Bu söz üzerine Elise'yi birden irkilip, "Bu Allah'ın bileceği iş komşu. Allah'ın bileceği iş. Haydi gel içeri, otur, sana bal getireyim" diyerek lafı değiştirdi ve ev işlerinden konuşmaya başladı. Efim göğüs geçirdi. Elise'ye ne o evdeki insanlardan ne de kendisini Kudüs'te gördüğünden bahsetti. Anladı ki Allah insanlardan sevgiyle ve iyi işlerle borçlarını ödemelerini istiyor. 3 soru. Zamanın birinde bir padişah varmış. Bu padişah bir gün kendi kendine düşünmüş. Bir işe başlamanın en uygun zamanını, bir iş için kimin en uygun olduğunu, hangi işin en önemli iş olduğunu bilseydim hiç başarısız olmazdım. Bu düşüncelerinden sonra tutmuş bir işin ne zaman yapılması gerektiğini, bu iş için kimlerin uygun olduğunu, bütün işlerin en önemlisinin hangisi olduğunu söyleyecek kişiye büyük mükafat vereceğini tüm ülkeye duyurmuş. Bunu duyan bilginler padişaha gelmeye başlamış. Her biri bu sorulara farklı yanıtlar veriyormuş. Birinci soru, yani bir işe başlamanın en uygun zamanı nedir sorusuna bazıları yıllar, aylar, günlere göre bir çalışma cetveli yapılarak bu cetvele sıkı sıkıya bağlı kalınmakla her işin zamanında yapılabileceği cevabını vermişler. Bazıları en uygun zamanın önceden kestirilemeyeceğini, boş işlerle uğraşmaktansa olayları dikkatle gözleyip gereken şeyi yapmanın tek çare olduğunu söylemişler. Diğer bazıları bir tek kişinin ne kadar dikkatli olursa olsun en uygun zamana karar veremeyeceğini, onun için padişahın yanında bilginlerden oluşan bir danışma kurulunun bulunmasını, padişahın da bu kurulun öğütlerine uyması gerektiğini tavsiye etmişler. En son grupta öyle işler vardır ki danışmaya vakit kalmaz diye fikir yürütmüş. Demişler ki en uygun zamana o an karar verilir. Fakat bunun için de gelecekte ne olacağını bilmek gerekir. Bunu da yalnızca kâhinler bilebilir. O halde en uygun zamanı kâhinlerden öğrenmelidir. İkinci soruya da böyle türlü türlü cevaplar vermişler. Bir kısmı en uygun adamların padişaha yardımcı olan idareciler olduğunu söylemiş, bir kısmı bu iş içinde kâhinleri öne sürmüş. Diğer bir kısmı hekimlerin en uygun olduğu fikrini savunmuş. En son grupta askerler cevabını vermiş. Üçüncü soruya, yani en önemli iş sorusuna bazıları bilimdir, bazıları savaştır, bazıları da Allah'a ibadettir demişler. Verilen cevapların hiçbiri birbirini tutmadığı için padişah hiçbirini kabul etmemiş. Mükafatı da hiç kimseye vermemiş. En sonunda cevapları bulabileceğini düşündüğü ünlü bir keşişe gitmeye karar vermiş. Yanına gitmeyi düşündüğü keşiş, tek başına oturan, hiçbir yere çıkmayan, sadece alt tabakadan insanları yanına kabul eden biriymiş. Bu yüzden padişah tebliğli kıyafetle gitmiş keşişin yanına. Adamları da henüz keşişin kulübesine varmadan durarak tek başına yoluna devam etmiş padişah. Padişah geldiğinde keşiş kulübesinin önündeki bahçeyi çapalıyormuş. Padişaha görünce selam vermiş ve işine devam etmiş. Zayıf, güçsüz bir adammış. Kazmayı her vuruşundan sonra nefes nefese kalıyormuş. Padişah keşişe yaklaşarak, "Bilgin keşiş, sana 3 soru sormak için geldim. Birincisi, sonradan pişman olmamak için bir işin ne zaman yapılması gerektiğini nasıl bilebilirim? İkincisi, bir iş için en uygun insanlar kimlerdir? Kimlerle işbirliği etmek gerekir? Üçüncüsü, hangi iş en önemli iştir? Ötekilerden öne alınması gerekir." Keşiş padişahı dinlemesine rağmen hiç cevap vermeden avuçlarının içine tükürüp almış kazmayı eline ve çapaya koyulmuş. Padişah bunun üzerine, "Yoruldun galiba, kazmayı bana ver de biraz ben çapalayayım," demiş. Keşiş eksik olma diyerek kazmayı padişaha uzatıp yere oturmuş. Padişah 2 sıra kazdıktan sonra durmuş ve sorularını tekrarlamış. Keşiş yine cevap vermemiş ve ayağa kalkarak eliyle kazmaya uzanmış. "Şimdi sen dinlen, ben çapalayayım," demiş. Fakat padişah kazmayı vermemiş ve işine devam etmiş. Aradan 1 saat, 2 saat derken epey bir zaman geçmiş, güneş batmak üzereymiş. Padişah bir kez daha sallamış kazmayı ve demiş ki, "Bilgin keşiş, ben senin yanına sorularıma cevap almak için geldim. Cevap vermeyeceksen evime döneyim." Keşiş başıyla ileriye işaret ederek, "Bak, birisi buraya doğru geliyor. Kim acaba?" demiş. Padişah gösterilen yere baktığında gerçekten ormandan bir adamın kendilerine doğru geldiğini görmüş. Gelen elleriyle karnını tutuyormuş. Karnından da kanlar akıyormuş. Padişahın yanına vardığı an gözleri kaymış ve yere yuvarlanıvermiş. Hafif hafif inliyor, kımıldamadan yatıyormuş. Padişahla keşiş yaralı adamın elbiselerini çıkarmışlar, bir de bakmışlar ki adamın karnındaki yara büyük. Padişah bildiği kadarıyla yarayı yıkayıp kendi mendilini ve keşişin havlusunu sarmış. Fakat kan bir türlü dinmiyormuş. Padişah birkaç defa havluyu değiştirmiş, yıkayıp yeniden sarmış yarayı. Kan dinince yaralı kendine gelmiş, su istemiş. Padişah suyu getirip yaralıya vermiş. O sırada güneş de iyice batmış. Hava adam akıllı soğumuş. Bunun üzerine padişah, keşişin de yardımıyla yaralıyı kulübeye götürüp yatağa yatırmış. Adam yatağa yatar yatmaz gözlerini kapamış ve rahat bir uykuya dalmış. Bu sırada padişah da yürümekten ve çalışmaktan çok yorulduğu için kapının eşiğinde uyuyakalmış. Kısa yaz gecesi çarçabuk geçivermiş, padişah sabah olup da uyandığında nerede olduğunu, yatakta parlak gözlerle kendine dikkatli dikkatli bakan o garip yaralı insanın kim olduğunu hatırlayamamış. O adam padişahın uyanıp da kendisine baktığını görünce hafif bir sesle "Affet beni," demiş. Padişah "Affedecek ne var, ben seni tanımıyorum bile," demiş. "Sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Sen kardeşimi idam ettirip malını mülkünü almıştın. Ben de senden öç almak istiyordum. Keşişe tek başına geldiğini bildiğim için geri dönerken seni öldürmeyi planlamıştım. Fakat bütün gün dönmeyince merak edip pusudan çıktım. O anda muhafızlarına rastladım ve onlar da beni tanıyıp yaraladılar. Kaçmasına kaçtım ama sen yaramı sarmış olmasaydın ben kan kaybından ölecektim. Ben seni öldürmek istedim ama sen benim hayatımı kurtardın. Eğer yaşarsam sana kul köle olmak isterim. Sana hizmet ederim ve oğullarıma da bunu emrederim. Yeter ki sen iste ve beni affet." Padişah düşmanıyla bu kadar kolay barıştığına çok sevinmiş. Adamı sadece affetmekle kalmamış, bütün malını mülkünü geri vereceğini, ona hekimler göndereceğini söylemiş. Sonra yaralıyla vedalaşıp avluya çıkmış. Gözleriyle keşişi aramış, ona sorularını son kez sorup bir cevap vermesini rica edecekmiş. Keşiş de avludaymış zaten. Dizüstü çömelmiş, bir gün önce çapalanan yerlere tohum atıyormuş. Padişah ona yaklaşarak, "Ey bilgin, senden son defa olarak sorularıma cevap vermeni rica ediyorum," demiş. Keşiş bağdaş kurarak zayıf baldırlarıyla toprağa oturmuş. Yanında dikilen padişahı süzerek, "İstediğin cevapları aldın ya," demiş. Padişah şaşkınlıkla, "Nasıl? Hangi cevapları?" diye sormuş. "Nasıl olacak? Dün acizliğime acıyıp benim için çapa yapmasaydın da tek başına geri dönseydin bu adam sana saldıracaktı. O zaman sen benimle burada kalmadığına pişman olacaktın. Yani toprağı çapaladığın zaman bu iş için en uygun zamandı. Ben de senin için en önemli adamdım. En önemli iş de bana iyilik etmendi. Sonra o adam buraya geldiğinde en uygun zaman onu iyileştirdiğin zamandı. Yarasını sarmamış olsaydın seninle barışmadan ölecekti. Demek ki en önemli adam o idi. Yarayı iyileştirmen de en önemli işti. Yani şunu unutmamalısın ki en uygun zaman içinde bulunduğun zamandır. Çünkü sahip olduğumuz yalnızca içinde bulunduğumuz zamandır. En uygun adam içinde bulunduğun zamanda görüştüğün adamdır. Çünkü o adamın başkalarıyla münasebeti olup olmayacağı belli değildir. En önemli iş de ona yardım etmendir. Çünkü insan dünyaya sadece iyilik için gönderilmiştir. Allah gerçeği bilir ama geç söyler. Bir zamanlar Vladimir şehrinde iki dükkanı bir evi olan genç, yakışıklı, kumral, kıvırcık saçlı, neşeli, sesi güzel Aksenov adında bir tüccar yaşıyordu. Bu adam gençliğinde çok içer, sonra da sarhoş olup taşkınlık ederdi. Fakat evlenince içmeyi bıraktı, sadece arada bir içerdi. Yaz günlerinin birinde Aksenov, Nijni panayırına gitmek için hazırlanıyordu. Ailesiyle vedalaşırken karısı, "Ne olur bugün gitme, çok kötü bir rüya gördüm," dedi. Aksenov güldü. "Panayırda kafayı çekerim diye mi korkuyorsun yoksa?" "Niye korktuğumu ben de bilmiyorum ama rüya çok kötüydü. Sözde şehirden gelmişsin, içeri girip şapkanı çıkardın, bir de baktım ki saçların bembeyaz olmuş." Aksenov yine gülerek, "Beyaz saç zenginliktir güzelim. Bak gör panayırda neler neler kazanacağım. Sana da güzel güzel hediyeler getireceğim. Korkma," dedi ve yola çıktı. Epey gittikten sonra tanıdık bir tüccarla karşılaştı. Beraberce geceyi geçirecekleri bir yer buldular ve orada birer çay içtiler. Sonra da yan yana odalara çekilip yattılar. Aksenov çok uyumayı sevmediği için gece yarısı uyandı. Serinlikte yol almanın kolay olduğunu düşündüğü için arabacıyı uyandırdı. Atları koşmasını söyledikten sonra kerpiç kulübeye girip hancıyla hesabı kapatarak yola çıktı.
Ayrım sonu.